Ayrım 9, son tanık, Glenn Mead, sayfa 97. 14. kısım. Carla günlüğü elinden bıraktı. Sanki birinden yumruk yemiş gibi bir sersemlik hissediyordu. Sayfaları okurken kemiklerine sızmasını istediği tümüyle bambaşka bir hayattı. Büyük bir çabayla hatırlamaya çalıştı. Şakaklarının zonklamasını duyana kadar zihnini zorladı. Geçmişten kalma yüzleri anımsamaya başladı. Başka bir dünyadan ruhlar gibi önünde süzülüp duruyorlardı. Annesinin yüzü, babasının, sevgili küçük Luca'nın. Bir duygu seline kapıldığını hissetti. ''Bana kalırsa bugünlük bu kadarı yeter Carla.''
''Ne?''
''Bugün için yeterince okudun. Nasılsın?''
Sarsılmış, şaşkın, etkilenmiş.
''Kendini hazır hissediyorsan okudukların hakkında biraz konuşmamız gerek.'' Okumayı sürdürmek istiyor ama korkuyordu. Zihninin derinliklerine saklanan, onu kapana düşürmeyi bekleyen anılardan korkuyordu. Öte yandan devam etmesi gerektiğini de biliyordu.
''Özür dilerim ama günlüğün tamamını okumak istiyorum.''
''Bir solukta mı? Bunun pek akıllıca olacağından emin değilim.''
''Bu günlük anneme aitti.''
''Elbette.
Öyleyse yasal olarak benim oldu. Başladığımı bitirmek istiyorum.''
''Carla, bunun mantıklı olmayacağına eminim. Buna izin vermem etik olarak da doğru değil. Gerçekten bu olaylara adım adım yaklaşmak zorundayız. Yoksa bir risk var.''
''Ne riski?''
''Zihin için aşırı yük. Tüm bu travmanın canlanmasıyla derin bir şoka girebilir, yıkılabilirsin.''
''Yine de okumak istiyorum ve yalnız kalmak istiyorum.''
''Yanık yarasından çekilip koparılan flaster hakkında ne dediğimi hatırlıyor musun?''
''Bu benim kararım. Lütfen saygı gösterin.''
''Carla, hayır, üzgünüm.''
''Kararıma saygı göstermelisiniz.''
''Yaşlı doktor içini çekti. Bundan gerçekten emin misin?''
''Kesinlikle.''
Genç kadının sesindeki kararlılığı işitti. ''Hiç memnun değilim. Seni burada okurken yalnız bırakmak sahip olduğum her türlü mesleki güdüye aykırı. Ama anlaşılan başka seçeneğim yok.'' Gönülsüzce ayaklandı ve çalışma masasının alt tarafında kapı ziline benzer küçük pirinç düğmeyi işaret etti. ''Yan odada olacağım.'' Kapıyı usulca kapatarak çıktı. Carla günlüğü dikkatle açtı. ''Aylardan beri ilk kez umudum var, bir de heyecan. O gece birkaç parça eşyamızı topluyoruz. Belgrad'a, oradan da Amerika'ya gideceğiz. Buradan bir çıkalım, Saraybosna'da olanları dünyaya anlatmak istiyorum. Dinlemeye hazır her gazeteye ve televizyon kanalına haykırmak istiyorum. Dünyanın okumasını istediğim günlüğüme bütün ayrıntıları yazdım. Saçımı kestim, eski bir elbise, yıpranmış topuksuz ayakkabılar giyiyorum. Omuzlarıma soluk bordo rengi eski bir hırka alıyorum, makyaj yapmıyorum. En eski paltom ve başörtümle 20 yıl daha yaşlı gösteriyorum. O kadar kilo verdim ki kendimi tanımakta güçlük çekiyorum. Aylarca süren yetersiz beslenmeden avurtlarım çöktü, cildim kül rengine döndü. Ertesi akşam saat 6'da önde en ağır iki valizimizi sürükleyen David, çantalarımızı 4 blok öteye otobüs durağına taşıyoruz. Keskin nişancılardan ödümüz kopuyor. Sırtımda bir sırt çantası ve kalan azıcık yiyeceğimizi koyduğum bir poşet var. Luca elimi tutuyor. Sırtında büyük babasıyla büyük annesinin hediyesi Thomas the Train çantasını taşıyor. İçine mavi battaniyeciğini ve sevgili oyuncaklarından birkaçını tıkıştırmış. Carla Luca'nın öbür elinden tutuyor ve kendi pembe küçük valizini çekiyor. Otobüs durağında etrafında çocukları ve eşyalarıyla en az 200 kişi var. Paniğe kapılıyorum. Hepimiz otobüse sığmayacağız. Her birinde bir Sırp subayıyla 3 otobüs geliyor. Herkes belgelerini gösteriyor, gruplara ayrılıyor, otobüslere götürülüyor ve tıklım tıklım aracın arkalarında bir yere oturuyoruz. Motor çalıştırılıyor. Carla diken üstünde.
''Gerçekten gidiyor muyuz anne? Amerika'ya mı gidiyoruz?''
''Evet tatlım.'' Aylardan beri ilk kez gülümsediğini görüyorum. Büyük babasıyla büyük annesinin verdiği gümüş doları avucunda sıkıyor. Özgürlük biletiymiş gibi arada bir dolara bakıyor. Ona sarılıyorum. Luca da ona sarılmamı ve kendi gümüş dolarını istiyor. Kaybetmemesi için plastik zarfında ve sırt çantasının içinde kalmasında ısrar ediyorum. Çocuk mutlu kıkırdıyor. Çocuklar ve ben daha önce hiç uçağa binmedik.
Büyük bir uçağa mı bineceğiz anne, doğum günüm için?
Evet Luca, doğum günün için.
Bugün Luca'nın 4. yaş günü. Kutlamak için ne pastamız var, ne mumumuz, ne de oğlumuza verecek en ufak bir armağan. Ona verebileceğim tek şey aylardan beri çantamda sakladığım sertleşmiş 2 şekerleme. Luca halinden memnun, birini emiyor, diğerini de Carla'ya veriyor. Ama Carla'yı biliyorum, birincisi bitince bu ikinciyi de Luca'ya verecektir. Yüreğim kanatlanıyor. Belki de David'le birlikte çocuklarımıza en değerli armağanı, özgürlüklerini verebileceğiz. Havaalanı yolunda umuttan midem kazılıyor. Otobüse motosiklette askeri polisler eşlik ediyor. Havaalanının yakınındaki kontrol noktalarının hemen hepsinde Saraybosna'dan kaçmak isteyen kalabalıklar sokakları kilitliyor. Bazıları otobüsü tekmeleyerek şoförü durdurmaya çalışıyor. Korkunç bir manzara. Anneler küçük çocuklarını kaldırıp otobüsün camlarına bastırıyor. Kurtulmaları için en küçük çocuklarını yanımıza almamız için yalvarıyorlar. Otobüsteki bütün yolcular kahrolup ağlıyor. Çocuklar da öyle. Geride bıraktıklarımız için kendimi kötü hissediyorum. Otobüs hızlanıp kalabalıkları arkada bırakırken üzücü manzaraları görmemeleri için Carla ve Luca'nın gözlerini ellerimle kapatmam gerekiyor. Havaalanı girişine yaklaşırken top sesleri işitiyoruz. Otobüsteki Sırp subayı telsizden biriyle konuşuyor. Bitirince otobüs şoförlerine kaldırımın kenarında durmalarını ve motorları durdurmalarını söylüyor. Top sesleri yakından geliyor. Yarım saat bekliyoruz. Bir uçağın havalandığını duyuyoruz. Sonra top atışları yeniden başlıyor. Sırp subayı telsizle konuşuyor. David subaya ne oluyor diye soruyor. Top mermileri piste hasar verdi. Ana yollar Sırp ordusunun denetiminde. Onun için sizi Belgrad'a karayolundan götürme emri aldık. Bu cehennemden kurtulacağınız için dua edin. Şimdi sessiz olun. Tıkanık yollardan Belgrad'a varmak için tüm gece sürebilecek uzun bir yol olabilir. Otobüsler hareket edip kuzeye yöneliyor. Her yerde topçu ateşinin ve yoğun savaşın izleri var. Sırp kontrol noktalarından geçerken hepimiz huzursuz oluyoruz. Otobüstekilerin büyük çoğunluğu Boşnak, birkaç da Hırvat var. Saatler sonra otobüslerimiz bir kontrol noktasında durduruluyor. Bir kamyon dolusu midisin yolu kapadığını görünce boğazım düğümleniyor. Çarpıcı gök mavisi gözlü ve takma dişleri ağzına oturmayan Alma adlı orta yaşlı bir kadın karşı sıradan uzanarak ''Yolunda gitmeyen bir şeyler var.'' diye fısıldıyor. ''Neyin peşindeler acaba?'' Subay otobüsten inip bir sigara yakıyor. Milis nöbetçileriyle gevezelik eder ve otobüsümüzü işaret ederken sırıttığını görüyorum. Birden yerini silahlarını çekmiş iki nöbetçi alıyor. İnsanlar itiraz ediyor, neler döndüğünü soruyor. Nöbetçiler tabancalarını sallıyor.
''Hepiniz yerlerinizde kalın, konuşmak yasak.''
Otobüsler yeniden hareket ediyor. Doğuya, Belgrad'a yönelecek yerde batıya gidiyoruz. Herkes şaşkın ve endişeli. Korkudan bacaklarımın titrediğini, ağzımın kuruduğunu hissediyorum. David öfkeli, nöbetçilerden birinin yanına gidiyor. ''Biletlerimiz için dünyanın parasını verdik. Burada neler olduğunu söylesen, Amerikan vatandaşıyım, yanımda da karım ve çocuklarım.'' Nöbetçi David'e silahının kabzasıyla vuruyor. David'in alnı yarılıyor, arkaya doğru sendeliyor. Yanına koşuyorum. Nöbetçi yüzünde çirkin bir sırıtışla bizi geriye itiyor.
''Kim olduğunuz hiç fark etmez. Yerinizden kalkmamanızı söylemiştim.''
Çocuklar ağlıyor, büyükler sessizce siniyor. Herkes şoktan sarsılmış. Carla ve Luca babalarına sarılıyor, bırakmak istemiyor. ''Canın yanıyor mu baba?'' Carla yarasına tampon yapmasına yardım ediyor. David'in mavi gömleğinde kan lekeleri var.
''Hayır, iyiyim, hiç acımadı. Gerçekten acımadı, meraklanma.''
''Adam neden sana bunu yaptı baba? Bizi neden tutsak ettiler?'' Luca sanki ayan beyan ortadaymış gibi başını sallayarak ''Çünkü cesur bir adam.'' diyor. ''Öyle değil mi baba?''
''Evet Luca, o cesur bir adam.''
Çocuklar anlamıyor. Nasıl açıklayabiliriz ki? Tüm bunların ben Boşnak olduğum için başımıza geldiğini, bunun savaş olduğunu ve Sırpların bizden nefret ettiğini. David bu işi nereye gidiyorsak orada halledeceğiz diyor. Hiç merak etmeyin. Yetkili birine olanları anlatırım. Amerikan pasaportuna sıkı sıkı sarılıp kendinden emin görünmeye çalışıyor. Ama olanlardan sarsıldığını görebiliyorum. Ben de sarsıldım. Bizi nereye götürüyorlar? David'in pasaportu bizi kurtarabilecek mi? Yetişkinlerin üzerine umutsuzluk çöküyor. Saraybosna'dan kurtulma vaadi bir oyunmuş gibi kendimizi kandırılmış hissediyoruz. Ve içimde Sırp milislerin bir işe hazırlandıkları yolunda kasvetli bir duygu var. Ama neye? 4 saat sonra karanlıkta otobüsler bombalanmış bir köprünün önünde duruyor. Yol boyunca kalbimin boğazımda attığını hissedebiliyordum. Öldürülecek miyiz? David tüm gece sıkıca elimi tuttu. Askerler kamyonlardan atlarken Luca sırtında hala Thomas Lutrain çantası, gözünü fal taşı gibi açmış pencereden dışarı bakıyor. Dokunduğumda Carla'nın titremekte olduğunu hissedebiliyorum. Büyük babasıyla büyük annesinin verdiği gümüş doları elinden bırakmıyor, asabice avucunda çevirip duruyor. Çocuk aklından ne gibi korkular geçtiğini düşünmekten bile ürküyorum. Nöbetçiler, kötü bakışlı adamlar bağırarak bizi otobüslerden indiriyorlar. İniyor, üzerlerinde bohçalar ve ağlayan çocuklar olan bavullarımızı sürüklüyoruz. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor, sırılsıklamız. Bir levhada Omarska 10 kilometre yazıyor. Nöbetçiler bizi yürümeye zorluyor. Bitkin vaziyette çamurlu orman yolunda yürümeye çalışıyoruz. Luca su için yalvarıyor, hiç suyumuz kalmadı. David nöbetçilerden birinden biraz su istiyor. Adam bağırıyor ve yürümesini söylüyor. Nöbetçiler ağır yürüyenleri tüfeklerinin dipçikleriyle dövüyorlar. Bütün anneler umutsuz, dehşete düşmüş ve bitkin görünüyor. Çocuklar ağlıyor. Kır sakallı, yaşlı ve çelimsiz bir adam yere yığılıyor. Bize ayak uyduramıyor. Biri inanamıyormuşçasına, adamlar onu öldürüyor diye fısıldıyor. Nöbetçiler ihtiyarın gırtlağını kesiyor. Arkama dönüp bakıyor ve muhafızların adamın cesedini şarampole yuvarladıklarını görüyorum. Hepimiz dehşet içindeyiz. Cesedi çürümeye terk edilmiş babamı hatırlıyorum ve içimi hüzün kaplıyor. Bir buçuk kilometre sonra küçük bir kız altını pisletiyor. Annesi kızın elbisesini geçtiğimiz bir derede umutsuzca yıkamaya çabalırken muhafızlar kadıncağızla alay ediyor, onu dövüyorlar. Ne var ki bunlar bizi bekleyenlerin yanında hiç olacak? Sabaha karşı 2'de kampa vardığımızda hava donduracak kadar soğuk. Bir zamanların tarımsal araştırma laboratuvarı şimdi dikenli tellerle ve ışıldaklarla çevrili. Pencereler tel kafeslerle kapatılmış, silahlı nöbetçiler kurt köpekleriyle devriye geziyor. Bitkin halde büyük bir meydana kadar yürütülüyoruz. Nöbetçiler erkeklerle 14 yaşını geçmiş çocukları bir tarafa, kadınlarla kalan çocukları bir tarafa ayırıyor. David erkekler ve erkek çocuklarla sıraya girmek zorunda kalıyor. Erkeklerle oğlanların ailelerinden ayrılması bizde öylesine bir ağlamaya ve korkuya neden oluyor ki bir Sırp subayı deri copunu çıkarıyor. Kırık boksör burnuyla ve ince çizgi gibi dudaklarıyla iri yarı biri kalabalığın arasına girip erkekleri, kadın ve çocukları rastgele copluyor.
Sıraya girin, soru sormadıkça konuşmayın, kamp kumandanı geliyor, sessiz olun.
Kalabalık sıraya girip susuyor. Daha sonra bu adamın kampın muhafızlardan sorumlu komutan yardımcısı binbaşı Boris Arkov olduğunu öğreniyoruz. Daha o an ana binadaki yeşil boyalı kapı ardına kadar açılıyor. Eşikte beliren adamın yakışıklı, neredeyse yumuşak bir yüzü var. Arkov'dan daha tıknaz ve üzerinde subay üniforması ve başında da mağrurca bir yana yatırdığı kırmızı bir bere görülüyor. Koltuğunun altında deri bir binici kırbacı taşıyor. Ceketinin bir koluna bir kokart işlenmiş, kızıl ejderha. Yüreğim hızlanıyor. Bakar bakmaz Mila Shavik'i tanıyorum. Göz kamaştırıcı ışıkların altında elini beline koyarak duruyor. Kırbacıyla çizmelerini dövüyor. 3. sıradayız ve Shavik'in ya da köyümden adamlarından birinin beni tanıması ihtimali karşısında dehşete kapılıyor ve başımı öne eğiyorum. Shavik kırbacını bacağına vurarak ilk tutsak sırasının önünden geçiyor.
Sırp tutsaklarına karşılık değiş tokuş yapana kadar siz boşnaklar misafirimiz olacaksınız. Buradayken ya kurallara uyar ya da cezalandırılırsınız.
Duruyor, tutsaklara sertçe bakıyor.
Hırsızlık, emirlere itaatsizlik, kaçmaya kalkışmak, bunların hepsi ciddi suçlardır ve bölge komutanının emriyle ölümle cezalandırılır. Sadece kadınlarla 14 yaşın altında çocuklar burada kalacak. Erkekler ve gençler yakındaki bir kampa yerleştirilecek. Muhafızlar, erkek tutsakları götürün.
Kalabalıktan itiraz çığlıkları yükseliyor. Erkeklerle gençler korku ve kuşku içinde, kadınlar ve çocuklar ağlaşırken, muhafızlar erkekleri tüfek zoruyla yakında park etmiş kamyonlara doğru sürüyor. İtiraz edenleri tüfek dipçiğiyle dövüyor. Boris Arkov yine copuyla girişiyor. Askerler asık suratlı David'i kamyonlardan birine doğru itiyor. Lana, güçlü ol. Kamyonlar geldiğimiz yoldan geri dönüyor. David'in yüzünü seçiyorum. Cesurca el sallıyor. Yüreğim korkuyla çarpıyor. Sırplar tarafından kurşuna dizilen erkeklerle gençlerin öykülerini duymuştuk. Dehşet içindeyim. Luca benim ve Carla'nın eline yapışıyor. Korku yüklü sesiyle ablasına, "İyi olacak mıyız Carla?" diye fısıldarını duyuyorum. "Babayla anne de iyi olacak mı?" Birden otobüsten Alma adlı kadının sesi duyuluyor. "Komutan, çocuklar için yiyecek ve içecek bulup bulamayacağımızı sorabilir miyim?" Boris Arkov öfkeden kızarmış suratıyla Alma'yla arasındaki mesafeyi bir saniyede aşıyor. "Soru sorulmadıkça konuşmayın dememiş miydim?"
"Ama efendim, çocuklar aç ve susuz."
Alma'yı acımasızca vuruyor. Copu kadının çenesine öyle bir şiddetle çarpıyor ki kadıncağız sendeleyip olduğu yere çöküyor ve alt dişleri ağzından fırlıyor. Muhafızlar yerde kayan takma dişleri görünce gülüyorlar. Alma'nın yüzü yanaktan çeneye kadar yarılmış, fena halde kanıyor. Arkov durmak bilmiyor, bu kez çizmesiyle tekmeliyor.
"Ayağa kalk, ayağa kalk dedim."
Alma debelenerek kalkmaya çabalıyor. Arkov tabancasını çıkarıyor. Kalabalığı bir ölüm sessizliği sarıyor. Arkov'un Alma'yı öldüreceğinden eminiz. Luca'yı bacağıma doğru çekip gözlerini ellerimle kapatıyorum. Sonra yere düşen madeni bir cismin sesini duyuyorum. Bir saniye sonra Carla'nın gümüş dolarını düşürdüğünü, paranın Şavik'in ayaklarının dibine yuvarlandığını anlıyorum. Şavik yere çizmesine çarpan şeye bakıyor, eğiliyor, yerden alıp inceliyor.
"Kimin bu?" diye soruyor.
Bir hareket yapmama fırsat kalmadan Carla ağzını açıyor ve kalbim duracak gibi oluyor. Her zaman iradeli oldu, haksızlığı eleştirmekten çekinmedi.
"Benim efendim, lütfen bu kadına zarar vermeyin."
Şavik gözlerini Carla'ya dikiyor.
"Buraya gel."
Carla Şavik'in yanına gidiyor.
"Elini uzat."
Carla elini uzatıyor. Şavik parayı usulca avucuna bırakıyor.
"Teşekkür ederim efendim."
"Bir şey değil."
Birden uzanıyor ve Carla'nın başını okşuyor.
"Ne kadar güzel bir kız. Adın ne senin?"
"Marianna Carla Joran efendim."
Şavik'in elini Carla'nın başında oyalanır gibi görüp irkiliyorum. Şavik bir anne olarak neler hissettiğimi bir bilse, bacaklarımın korkudan, tiksintiden titremesini önleyemiyorum.
"Ne kadar terbiyelisin, bu kadını tanıyor musun?"
Çenesiyle almayı gösteriyor.
"Evet efendim, lütfen ona zarar vermeyin, o iyi bir kadın."
Şavik takma dişlerin düştüğü yere gidiyor, alıp nazikçe almayı uzatıyor. "Sanırım bunlar sizin." Muhafızlar gülüşüyor. Şavik bir bakışla hepsini susturuyor. Alma takma dişlerini alıyor. O anda Carla kalbimi sarsan çok cesur bir şey söylüyor. Şavik'e bakıyor ve dünyanın en olağan şeyinden bahsedermiş gibi,
"Lütfen efendim," diyor. "Bu kadın size sadece gerçeği söylüyordu. O kadar uzun bir yoldan geldik ki herkes aç ve susuz, özellikle de çocuklar."
Şavik ses çıkarmıyor. Yüzünün öfkeden solduğunu mu görüyorum? Loş ışıkla söylemesi güç. Boris Arkov kontrolünü kaybetmiş gibi tabancasını Carla'nın başına doğrultuyor. Eli kızgınlıktan titrerken kızımın yüzüne doğrulttuğu tabancaya sessiz bir dehşetle bakıyorum. Carla dehşete kapılmış. Ardından Arkov silahını Alma'nın başına çeviriyor.
"Önce sen, yaşlı cadı."
Tam kadının ölmesini beklediğim anda Şavik sanki burada Arkov'un değil, kendi borusunun öttüğünü anlatmak için bir böğürtü çıkarıyor.
"Kadını bırak Boris, tutsakları sıraya sok."
Deri binici kırbacını yanağı gözünden ağzına kadar yarılmış Alma'yı uzatıyor.
"Beni duydunuz mu adam, sıraya girin."
Ardından Carla'nın yanına geliyor ve neredeyse gülümsüyor.
"Sen de küçük kız, cesur birisin, kabul etmek gerek. Ama gelecekte sana söylenenleri yapmayı öğren. Yoksa başına tatsız şeyler gelebilir."
"Tamam efendim."
Alma hayatta kaldığına dua ederek, emekleyerek sıraya giriyor. Carla tutsakların arasından geçerek yanıma geliyor. Yüreğim hala deli gibi çarpıyor. Kimsenin öldürülmemiş olması bir mucize. Şavik Carla'nın yanıma geldiği yere bakıyor. Bakışları benim üzerimde oyalanıyor. Gözlerinde bir kırpışma mı görüyorum, yoksa hayal gücüm bana oyun mu oynuyor? Beni görmemesi için başımı eğiyorum. Tanrım, yalvarırım, hayır. Şamik Arkom'a dönüp parmaklarını şaklatıyor. Tutsaklara yiyecek, çorba ve ekmek. Öfkeden kudurmuş Boris Arkov'un yüzünde Şavik'in çıldırdığını düşündüğü gibi bir ifade var.
Dediğimi duydun Boris, yatakhanelere yemek dağıtın, küçükler için de süt. Şimdi adamlar tutsakları kalacakları yerlere götürsün.
9. ayrımın sonu. Sayfa 107.